Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu radyoloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Cem Cahit Barışık. Cem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Cem Hocam, programa başlamadan önce sizi kısaca bir tanımak isteriz.
Adım Cem Cahit Barışık. 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Daha sonra mecbur hizmetimi yaptım. Uzmanlığımı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde aldım. Şu anda Medipol Hastanesi'nde, Medipol Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Radyoloji uzmanı olarak.
Cem Hocam, çok kısa atladınız ama sizin epeyce hizmette geçen günleriniz de vardır. Sigorta hastanelerinde, diyaliz birimlerinde.
Evet, mecbur hizmetime Kangal'da başladım. Daha sonra Düzce'de pratisyen hekim olarak çalışmaya devam ettim. Askerlikten sonra İstanbul'a tayin oldum. İstanbul'da SSK Hastanesi'ne bağlı diyaliz ünitelerinde çalıştım. Göztepe SSK Hastanesi'nde çalıştım. Daha sonra radyoloji uzmanlığını kazandım. 1997 yılında kazandım. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde radyoloji ihtisasımı tamamladım. Daha sonra uzman olarak da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bir süre çalıştım. Sonra istifa edip o zaman
akademik yaşantıya başladık.
Özel Medipol Hastanesi'ne geçtim. Daha sonra üniversite kurulunca da yardımcı doçent kadrosuna geçtim.
Peki hocam, kolay gelsin diyoruz şimdiden.
Teşekkür ederim.
Peki Cem Hocam, başlamadan önce şimdi kısaca bir iki karışıklığı giderelim. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde radyo diagnostik ana bilim dalı diye bir yer vardı. Sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne geldik, radyoloji oldu. Vatandaş geldiği zaman hastane röntgen bölümü nerede diye sorar. Bunlar hep birbirini karşılayan tanımlar mı? Anlamları ne? Bir farklılık var mı içeriklerinde?
Aslında aynı şeyi ifade ediyor. Biraz kavram kargaşası olduğu gerçek. Radyoloji önce röntgenle başladı. Sadece röntgen dediğimiz kara filmler vardı.
Düz grafiler.
Düz grafiler vardı. Daha sonra tabii radyoloji gelişti. İşte ultrason gibi, tomografi gibi, MR gibi değişik modülasyonlar da devreye girince ilgi alanı da etki alanı da genişledi radyolojinin. Önceleri adı röntgen idi, röntgen bilimiydi. Sonra bu yetersiz kalınca radyoloji denmeye başladı. Resmi adı radyodiagnostik, yani tanısal radyoloji, teşhise yönelik radyoloji anlamında radyodiagnostik olarak belirlendi. Radyoloji daha çok genel kabul görmüş, Galata
geleneksel
meşhur gibi, geleneksel isim olarak kullanılıyor. Belki radyodiagnostikten çıkarılabilir, klinik radyolojidir bunun karşı tezi. Klinik radyoloji olarak hastayı bizzat karşılayan, sadece klinisyenin gönderdiği değil, muayene eden hekimlerin gönderdiği değil, kendisinin de hasta kabul ettiği bir bilim olarak da görülebilir. O zaman radyoloji adını alması daha doğru olur.
Peki. Peki Cem Hocam, öncelikle böyle benim kafama da çok takılan bir şey vardı. En çok kullandığımız enstrüman nedir? Röntgen filmleridir.
Evet.
Röntgen bir adamın adı. Bir de X ışınları var, röntgen ışınları var. Bulan adam röntgen bulunan ışının adı mı X ışınıymış?
Wilhelm Konrad Röntgen diye bir Alman fizikçi ilk defa X ışınını tanı amaçlı kullanmayı düşünen ve gerçekleştiren kişi. Onun adına binaen röntgen de söyleniyor. Bilimsel adı X ışını. Bu atomun etrafındaki elektronların enerjilerindeki değişikliğe bağlı olarak, yani değiştirilerek açığa çıkan bir enerji ile tanımlanabilir basitçe X ışını.
Peki bu enerji ne oluyor sonra Cem Hocam?
Bu bildiğimiz radyasyondur aslında. Daha güçlü enerjisi olan atomun çevresindeki elektronlardan birinin enerji seviyesini değiştirilerek açığa çıkan, yani enerji kaybından açığa çıkan ışındır. Ve buna X ışını diyoruz. Bunu kullanıyoruz. Hem tomografide hem de röntgende bunu kullanıyoruz.
Bu röntgen cihazı bir alet. Bu alet X ışını üretiyor, öyle mi?
Evet.
Ve bu ürettiği X ışını hastaya doğru odaklıyor. Bu ne yapıyor sonra filmde belli bir yerde?
Şimdi X ışını üretildikten sonra tüpten hastaya doğru yönlendiriliyor. Hastayı delip geçiyor bunlar. Karşısındaki objeyi diyelim ki geçiyor. Geçebildiği kadarıyla geçiyor ve film üzerine düşüyor. X ışınına duyarlı film üzerine düşüyor. Film üzerinde X ışınının miktarına bağlı olarak değişik bölgelerde değişik miktarda yanma oluyor.
Yani siyah, gri,
beyaz gibi. Bu görüntüyü oluşturuyor.
Ha biz de baktığımızda aradaki yoğunluk farkından, densite farkından, koyuluk açıklıktan evet, bir karar veriyoruz.
Evet. Yani hava olan yerden daha fazla X ışını geçiyor. Kemikten daha az X ışını geçiyor. Filmde biz hava olan yerleri daha siyah görüyoruz. Kemik olan yerleri daha beyaz görüyoruz. Ve dokunun kalınlığına, havayla kemik arasındaki miktarına bağlı olarak da değişik tonlarda, gri'nin tonlarını da görüyoruz.
Enteresan. Peki Cem Hocam, şimdi böyle bir X ışını üreten, radyasyon üreten bir tüpten bahsederek bizi korkuttunuz. O zaman bir atom bombası gibi mi bu röntgen cihazları da? Bunların içindeki X ışınları, radyasyon çok önemli midir?
Radyasyon tabii ki önemli. Dikkatli kullanılması, dikkatli yaklaşılması gereken bir olgu diyelim. Ama tabii atom bombası gibi değil. Zararlı etkileri var ama fiziksel anlık etki şeklinde değildir bunlar. Daha çok geleceğe yönelik, zamanla ortaya çıkabilecek etkilerdir. O yüzden X ışınlarıyla ilgili tetkiklerde çok da rahat davranmayız. İşte hamile kadınlarda kullanılmasını tavsiye etmeyiz. Küçük çocuklarda mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalışırız.
Bir de benim merak ettiğim bir şey daha var Cem Hocam. Tamam, hamile bayanları zaten hiçbir koşulda çektirmiyoruz mümkün olduğu kadar, ama belli organların daha hassas olması söz konusu mu? Mesela tiroid için özel bir koruyucu mu gerekiyor? Yumurtalıklar, overler için özel bir koruyucu mu gerekiyor?
Evet, daha hızlı bölünen hücre yenilenmesi olan organlarda X ışınına karşı hassasiyet de yüksek oluyor.
Hangileri?
Tiroid bunlardan biridir. Gözde katarakt yapma ihtimali artmış olduğu için gözün de korunması gerekir. Kan üreten organlar bundan etkilenebilir. Kemik iliği etkilenebilir. Bunun gibi işte çocuklarda ve yetişkinlerde de üreme organları hızlı hücre değişimi olduğu için daha hassastır.
Peki Cem Hocam, şimdi şöyle düşünelim. Elimizde bir silah var, ateş ettik. Mermi direkt karşıya gitti. Birine zarar verdi ya da vermedi. Ama mermi bile bir duvardan sekip ikinci bir şahsa yansıyabiliyor. X ışını bundan daha hafif bir şey değil anladığım kadarıyla. Bunun daha çok yansıması beklenir mi? Ortamda kayboluyor mu X ışınları sonra?
X ışını ilk anda enerjisi çok yüksek olsa bile uzaklığın karesiyle ters orantılı bir şekilde enerjisini kaybeder. Tabii ki mesela duvarlardan geçme ihtimaline karşı X ışını kullanılan odalar kurşunla kaplanır.
Kurşundan geçemiyor mu kesin?
Geçemez, kurşundan geçemez. Hiç geçemez neredeyse. O duvara veya kurşuna çarpıp geri dönen radyasyon olur ama tekrar birisine zarar verecek düzeye gelemez, kaybolur gider.
Peki bu teknisyenler yeteri kadar koruma alıyorlar kendilerine göre, ama yeterli mi o aldıkları koruma? Yani 1 milyon tane belki film çekiyorlar.
Mevcut cihazlarda zarar verecek radyasyonlardan korunma tedbirlerimiz de arttığı için onlar da nispeten eskiye oranla daha şanslılar. Ama yine de belli bir korunma altında çalışmazlarsa, tedbirleri almadan çalışırlarsa radyasyona maruz kalabilirler. Doz artabilir, aldıkları doz. Böyle durumlar olmasın diye bu tür durumlar için belli aralıklarla doz ölçümü yapılır.
Vücudun biriktirdiği radyasyonu.
Vücutta ölçümler değil de tüm teknisyenlerin çalışması gereken dozimetre dediğimiz.
Yakasında takılı sarı şeyler.
Evet. Onlarla radyasyon alıp almadığı tespit edilir. Atom Enerji Kurumu'nda ölçülerek. Ona göre eğer belli bir düzeyin üzerine çıkmışsa uzaklaştırılır radyasyon bulunan ortamdan.
Dağılsın diye.
Evet, izne gönderilir.
Peki eskiler bunu anlayana kadar epey zayiat vermişler mi? Mesela 50 yıl önce, 100 yıl önce böyle korunmazken teknisyenleri, radyoloji doktorları çok mu kanser mi oluyormuş, ölüyor muymuş, ne oluyormuş Cem abi?
Aslında bu konudaki tedbir düzenlemeleri Türkiye'de 1923 yılından beri var.
Oo, bayağı iyiymişiz.
O yüzden Türkiye'de belki başlangıçtaki işte radyasyonun ilk bulunduğu dönemlerde, dünyada ilk bulunduğu dönemlere göre daha tedbirler alınmış, ama yine de tabii ki var. Yani röntgen teknisyenlerinde de, radyologlarda da radyasyona maruz kalmak kaçınılmaz olduğu için bir artış mutlaka söz konusudur.
Peki zararları ne? Bir kanser yapıyor, onu biliyoruz da, bir de katarakt dediniz.
Kanser ve katarakt yapması dışında kemik iliğini baskılayabilir.
Ha, kan yapımı mı duruyor?
Kan yapımını düşürebilir.
Peki Cem Hocam, şimdi bu radyasyonun biz niyeyse aslında düz faydalarından ve kullanım alanlarından bahsedip daha sonra zararlarından bahsetmeyi tasarlamıştık ama konu ilginç gelince direkt oradan devam ettik. Peki Çernobil nükleer kazası çok büyük bir film çekimi miydi? Yani böyle mi yorumlanabilir? Oradan çıkan enerjide film çekiminde kullanılan radyasyon aynısı mıydı? Doz olarak tabii çok büyük olsa
da. Doz olarak çok farklı ama aynı radyasyon.
Özünde aynı radyasyon.
Özünde aynı radyasyon.
Peki bir insan bir film çektirmekle bir risk ediniyor mu?
Şimdi radyasyonun doza bağlı olduğu kadar bir de dozdan bağımsız etkileri var.
Ha, bir tane ilaç aldığınızda alerji yapabilir. Evet, bir film çektirdiğinizde de yan etki yapabilir.
Genetik yapıda tek doz çekimde bile bozulmaya sebep olabilir. Çok nadir de olsa. Bunu önceden tespit etmek de mümkün değil. Zaten pek tespit edilemez. Yani yaptığı da tespit edilemez. Ona bağlı olduğunu da pek anlayamayız.
Peki bir kez film çektirdik, 5 kez çektirdik, 25 kez çektirdik. Kansere yakalanma ya da katarakt olma ya da kemik iliğimizde sıkıntı yaşama ihtimalimiz birden 5'e çıkarken 5 kat artıyor mu yoksa 1 kat mı artıyor? Buna ait bir bilgi var mı?
Şimdi röntgen filmi çektirmekte çok büyük bir şey sıkıntı olmuyordur. Yalnız tomografide de X ışını kullanılıyor. Günümüz cihazlarında çok ince kesitler almak da mümkün. Yüksek doz radyasyona maruz kalmak söz konusu olabiliyor. O yüzden özellikle küçük çocuklarda, genç insanlarda gereksiz tomografi çekimlerinden biraz sakınmakta fayda var. Bu dozun birikmesiyle doğru risk arttığı için alınması gereken bir tedbir. Doğrusal olarak artmaz. İvmeli bir şekilde artar.
Eğimli diyorsunuz. Evet. Peki Cem Hocam, ben şöyle bir şey okumuştum. Bir insanın günlük hayatında gün ışığından, televizyondan, monitörlerden aldığı bir radyasyon var. Takriben 3 ila 7 günlük standart bir yaşantıda da bir doz filmde alınacak kadar radyasyon alınıyor. Doğru mu bu bilgi?
Radyasyon yayan cihazlar var. Yani televizyon da bunlardan biri. Hatta cep telefonları için bile bildiğimiz X ışını şeklinde olmasa bile dokuya zarar veren ışınlar oluyor. Televizyonlardan olan radyasyon belki birkaç gün boyunca çok yakından izlemekle bir akciğer filminde alacağımız radyasyonu almış oluyoruz.
Peki ömür boyu televizyon seyreden bağımlı tipler, işte internetin başından ayrılmayan gençler yüzlerce doz radyasyon almış oluyor o zaman. Yüzlerce dozluk filme karşılık gelen radyasyon almış oluyorlar.
Yani çok uzun süre kalıyorlarsa. Tabii
yıllarca düşünürsek.
Çok yıllarca düşünürsek belki geçerli olur ama yani yine de bir 50 tane film çektirmek gibi düzeylere gelmiyordu.
Peki bir de zarar odakladığımız organa mı? Yani direkt gözüne temas ederse mi ışın katarakt yapıyor yoksa akciğer filmi çekerek de gözümüze zarar verebiliyor muyuz?
X ışını aynı bildiğimiz ışık gibi davranır.
Her yere yayılır yani.
Her yere yayılır. Yani hızı fazla olduğu için mesela akciğer filmi çekiyorken karnının altına çok fazla X ışını gitmez. Ama hiç gitmediğini söyleyemeyiz.
İlla ki gidecek.
Az da olsa gider. Saçılan radyasyon her tarafa gidebilir.
Peki bu kadar zararlarından bahsettikten sonra en çok kullandığımız tan araçlarından biri olan düz grafiler, röntgenler, sizin dediğiniz gibi kara filmler. Nerede kullanıyorsunuz Cem Hocam? Ne işimize yarıyor bunlar? En sık kullanım alanları. Siz yorum da yapıyorsunuz bu filmlere çünkü.
Evet. Direkt grafileri en çok akciğer grafisi için kullanıyoruz.
Zatürre mi değil mi?
Gibi. Evet. Bunun yanında özellikle kemik rahatsızlıklarında, kırıklarda, diğer kemik problemlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Böbrek problemlerinde, taş problemlerinde iyi bir görüntüleme yöntemidir. Ucuz ve kolayca uygulanabilen. Acil durumlarda
cerrahi yapılacak mı yapılmayacak
karın,
mı?
Karın hastalıkları, batın rahatsızlıkları için de kullanılabilir.
Peki Cem Hocam, bu düz grafiler için herhangi bir hazırlık gerekiyor mu? Yani girdi hastamız doktor muayenehanesine, muayenesine oldu, eline bir kağıt verildi. Akciğer grafisi rica olunur. Hasta direkt filmi çektirip geri gelebiliyor mu?
Bunun birçoğunda hiçbir hazırlık gerekmez. Sadece böbrek taşı şüphesi olan hastalarda bağırsaklar temiz olursa daha iyi sonuç alabiliriz.
Bir de bu idrarın sıkışık olma meselesi ne Cem Hocam?
Röntgende yok.
Ultrason da mı?
Ultrason da var.
Peki o günü hiç açmayalım o zaman şimdilik. Peki açlık tokluk çok önemli midir? Fark eder mi veya?
Akciğer grafisi için ya da kemik grafileri için gerekmez. Yani
batınla ilgili bir şey yapacaksak.
Batınla ilgili olanlarda ayakta direkt batın grafisi, yani acil cerrahi bir problem var mı diye sorduğumuzda yine açtığı tokluğu değerlendirmek, beklemek lüksümüz yok. Sadece dediğim gibi böbrek taşı aradığımız hastalarda, bunda da acil başvurduğumuzda bir sonuç alamıyorsak, ağrısını kestikten sonra daha sonra bağırsak temizliğini sağlayıp çekmek gerekebilir. Bir tek orada belki kullanabiliriz.
Ve işin güzel tarafı, film çekiliyor, 10 dakika sonra film elimizde. Yani evet, bir tahlil bekleme süresi yok. Peki şimdi en çok kullandığımız yerler dedik. Bir, akciğerle ilgili problemlerde kullanıyoruz. İki, kemikle ilgili kırık çıkıklarda kullanıyoruz. Böbrekle ilgili taş vesaire durumlarda ve acil cerrahilerde. Onun dışında tabii kullanım alanı çok aslında. Benim bildiğim bir kere kalça çıkığı var mı yok mu diye 5 aydan sonra çocuklara yapıyoruz gene.
Onu da kemik patolojilerinde kabul ediyoruz.
Ha, yine kemiğe dahil ettik onları. Evet. Peki şimdi bunlar düz grafiler. Bir de ilaçlı film, boyalı film meselesi var Cem Hocam.
Bu daha çok sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklarda kullanılır. Bir de böbrek taşları ile ilgili veya böbrek problemleriyle ilgili kullanılan ilaçlı film var. İlaçlı röntgen filmleri iki türlü. Bir, damardan ilaç vererek çekilenler var. Bir de ağızdan yutarak veya makattan ilaç vererek çekilen filmler var.
Affedersiniz Cem Hocam, şimdi bu ilaç boya halk arasındaki tabirler mi? Aynı şey mi?
Boya pek fazla kullanmıyoruz. Belki halk arasında söyleniyordur. Aslında röntgen filminde görünür hale gelen ilaç kullanıyoruz.
Bildiğimiz ilaç niteliğinde maddeler,
evet,
yani.
Bildiğimiz.
Peki şimdi benim anlamadığım, damardan verdiniz bunu. Damarda bu, yani hangi organı görüntülemekte kullanıyorsunuz? Bu boya gidip buluyor mu organı?
Damardan verdiğimiz ilaç böbreklerden atılıyor. Böbreklerden atıldıktan sonra idrarda yoğunlaşıyor ve idrarın olduğu bölgeleri beyaz gösteriyor.
Ha, bu özelliği bu. Böbrekten, evet, atıldığı için görüyoruz.
Evet.
Peki bir maddeyi damardan verdik, böbrekten çıkışı ne kadar süre alıyor?
Bu birinci dakikadan itibaren başlar.
Yani veriyorum, siz hızlı damardan veriyorsunuz, iki dakika sonra idrarda çıkmaya başlıyor.
Evet, yani biz en geç 5. dakikada idrar yollarını göstermek istediğimizde bir film alıyoruz. Hatta
en
daha erken 1. dakikada da alıyoruz.
Bu çok yüksek bir sürat değil mi Cem Hocam? Damardan verdiniz, yani dehşet bir süratle gitti böbreğe, böbrekten, evet, süzüldü.
Gider.
İdrar oldu, mesaneye doğru da yola çıktı.
Evet, yani böbreklerde daha henüz mesaneye yola çıkmıyordur tabii ama böbrekleri görünür hale getirir ilaç. 5. dakikada artık böbreklerden idrar yollarına doğru süzülmeye de başlamıştır. 15 dakika içinde böbreğin iç yapısını, idrarın toplanan, idrarı topladığı kısımlarını görünür hale getirir.
Peki taş da kullanıyoruz dediniz. Bir özelliği var mı? Düz grafiler de gösteriyordu taşları.
Düz grafilerde görülmeyen taşlar da vardır.
Bölgesel olarak mı görülmeyenler?
Yok, hiçbir şekilde görülmeyen. Bunlara radyolüsen diyoruz. X ışınında görünür değil. Aslında taş var ama X ışını hiçbir şekilde göstermiyor. Bunun için de ilaç vererek taşın etrafını görünür hale getiriyoruz.
Aynen bir elmanın ısırılmış halini düşünün diyorsunuz.
O şekilde.
Isırıksa orada bir taş var.
Evet, orada bir boşluk görüyorsak, siyahlık görüyorsak, idrarın toplandığı kısım bütünüyle beyaz olması gerekirken siyah bir nokta görüyorsak, orada taş var diye düşünüyoruz. Tabii bu ilaçlı böbrek filmini sadece taş için değil, bazen tümörler için de kullanıyoruz.
Ayırt etmek mümkün oluyor mu sadece düz bir filmle?
Eskiden başka yol olmadığında, tomografi, MR, ultrason gibi cihazlar olmadığında kullanışlı oluyordu. Artık buna tümör için çok fazla ihtiyaç duymuyoruz.
Peki bağırsaklarda ne arıyoruz?
Bağırsaklarda şimdi endoskopi geliştirildikten sonra eskisi kadar kullanılmıyor ama röntgende beyaz görülen, yine ilaçları içirerek yemek borusu ve mide rahatsızlıkları konusunda bilgi edinebiliyorduk. Ülseri görebiliyorduk midede. Reflü dediğimiz mideden yemek borusuna geri dönüş olup olmadığını tespit edebiliyorduk. Hala daha yapıyoruz da endoskopi sayesinde çok fazla kullanılmıyor bunlar. Mide tümörlerini de görüyorduk.
Peki onun dışında her organa ait bir ilaçlı film var mıdır? Mesela beyin filmlerinde de sanıyorum zaman zaman kullanılıyor mu? Düz filmde değil herhalde.
Düz filmde beyni değerlendirmek mümkün değil. Tomografide ve MR'da filmde görünür hale gelen ya da parlama oluşturan ilaçlar kullanıyoruz.
O bahse sonra girelim. MR tomografi işine, evet, girmeyelim. Peki bu düz grafiler bir hazırlık gerektirir mi? Açlık, tokluk, bir şey yapmamız lazım mı? İlaçlı filmler?
İlaçlı filmlerde özellikle mide ile ilgili olanlar da gerekir. İlaçlı böbrek filmi, IVP kısa adıyla, kısaltmasıyla kullandığımız filmde de açlık ve bağırsak temizliği, açlık şart değil tabii de bağırsak temizliği önemli.
Peki, bu biraz zahmetli olacak gibi gözüküyor.
Hazırlık gerektirir. Yani aç ve bağırsak filmlerinde özellikle müsil ilacı da almış olmakta fayda var.
Bayağı sıkıntı yapıyor hocam. Ben evet. Bir kere çektirmiştim.
Evet.
Peki şimdi bu ilaçlı filmlerde bir değişiklik var mı film yorumlaması açısından? Yine filmi çektirdik gittik, yarım saat sonra sonuç çıkıyor mu?
Çıkar, yoğun olmayan yerlerde. Yarım saat içinde sonuç çıkar. Çok problemli vakalar olursa, araştırma gerektiren vakalar olursa belki biraz oyalanırız sonucu vermekte. Geciktirebiliriz ama yarım saatte yoğun olmayan yerlerde veririz sonucu.
Peki son olarak çok da aslında alakalı olmayan, belki baştan sormam gereken bir soruyu unutmuşum. Şimdi sorayım Cem Hocam. Radyoloji, radyodiagnostik bölümü var dedik de bir de radyasyon onkolojisi var. Onun sizde bir ilgisi var mı? O tanısal değil de böyle tedavisel radyasyon anlamına mı geliyor?
O tedavi amacıyla X ışınını kullanan bir bilim dalı, radyolojiden farklı.
Radyasyon sizin konunuz onkolojisi değil bu tamamen.
Yok değil. Tamamen peki. Farklı.
Cem Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmının sonuna geldik. Bizim şöyle bir alışkanlığımız var. Şöyle bir özetliyoruz ilk kısımda ne öğrendik diye. Bu röntgen denen şahsın bulduğu X ışınlarının insan vücudundan geçerek karşıdaki plastik benzeri filmi yakması ve burada da oluşan renk farklılıklarına dayanarak tanı koyma girişimi düz filmler. Özellikle akciğerlerde kullanıyoruz, kemiklerde kullanıyoruz, böbrek taşlarında kullanıyoruz. Bunun dışında her çeşit, her organın tanısında yeri var aslında ama en sık kullanımlar bunlar. Bir doz, iki doz, üç doz film çektirmemiz hayati önem arz etmemekle birlikte gene de mümkünse kaçınmakta fayda var. İş olsun diye film çektirmiyoruz. Tomografi asıl risklidir dediniz, ona ikinci kısımda gireceğiz, hiç konuşmuyoruz şimdilik. Bir de ilaç verilerek yapılan organın belirlenmesini, görülürlüğünü arttıran maddelerle çekilen filmler var. Bunlar bir üst düzey tetkikler diyoruz.
Evet.
Sizin başka katkınız var mı Cem Hocam?
Güzel özetlediniz bunları.
Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın ilk kısmını sonlandırıyoruz. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programımızın ikinci kısmına başlıyoruz inşallah. Program konuğumuz yardımcı doçent doktor Cem Cahit Barışık, radyoloji uzmanı. Tekrar hoş geldiniz diyelim Cem Hocam.
Tekrar hoş bulduk.
Eyvallah. İlk kısımda kısaca düz grafilerden bahsetmiştik Cem Hocam. Şimdi ikinci kısım için önümde tam dört tane konu başlığı duruyor. Ultrason, MR, tomografi ve girişimsel radyoloji. En basitinden başlayalım. Sınavlarda kolay soru makbuldür tabii. Hocam ultrason nedir? Bir kere bizim en sevdiğimiz tarafı şudur. Biz çocuk kliniğinde en çok kalça ultrasonu isteyerek başlarız. Bir aylık bebeklerden kalça çıkı olmasın diye. Ailelerde hemen böyle bir soru işareti oluşur. Ya radyasyon hocam vermesek mi falan diye. Hiç merak etmeyin, hiç radyasyon yok. Gönül rahatlığıyla gidin deriz. Nedir ultrason? Radyasyon yoksa ne var?
Ultrason ses dalgalarını kullanan bir görüntüleme sistemidir. Kristal hücrelerinden ses dalgası, titreşimlerle ses dalgası oluşturulur. O ses dalgasının dokudan geçişi ve yansıması bilgisayar tarafından değerlendirilir ve görüntü oluşturulur. Yine siyah beyaz bir görüntüdür. Burada hareketli objelerden yansıyan ses dalgalarının kullanıldığı Doppler ultrasonografi vardır. Aslında aynı temelde, aynı cihazda, sadece harekete karşı hassasiyetin eklenmesiyle oluşturulan bir tetkiktir o da. Hiçbir yan etkisi, zararı yoktur bilinen.
Birinci üstünlüğü bu diyorsunuz.
Evet.
Peki görüş açısı açısından düz grafide görülmeyip ultrasonda görülen şeyler var mıdır ultrason?
Çok, çok. Yani direkt grafinin, düz grafilerin en önemli, en iyi gösterdiği organ kemiktir diyebiliriz. Ultrason kemikte zayıftır ancak yumuşak dokuyu çok daha iyi gösterir. Yani direkt grafilerde göremediğimiz karaciğeri, safra kesesini, böbrekleri, bütün iç organları neredeyse büyük oranda görürüz.
Şimdi Cem Hocam, dinleyenlerimiz de benim gibi bakıyordur olaya muhtemelen. Ultrasonu yaptırdık, elimize bir rapor verdiler, 2-3 tane de fotoğraf karesi verildi. Bakıyoruz bu fotoğraf karesine, gerçekten ben bir hekim olarak bile siyah, beyaz, eciş, bücüş gölgeler görüyorum sadece. Bu nasıl yorumluyorsunuz bunu? Göz aşinalığı mı var? Nedir mevzu?
Tabii bu eğitimle olabilecek bir şey. Bakmakla, yani birkaç kez bakmakla tabii ki bir şey anlaşılmıyor. Bir de ultrasonun direkt grafiden, tomografiden, MR'dan farkı dinamik bir inceleme oluşu. Özellikle bizim ülkemizde makinenin başında bizzat ultrasonu yapıyor olmak değerlendirmenin sağlığı açısından çok önemli. Bizim verdiğimiz görüntüler daha çok tanıyı, yani yazdığımız raporu göstersin diye
kanıtlayıcı mahiyette.
Tek kareler. Aslında tek kare olarak değil de dinamik bir film olarak biz ultrasona bakıp değerlendiriyoruz.
Anladım. Peki klinikte en çok nerede kullanıyoruz Cem Hocam ultrasonu?
Ultrason klinikte çok yaygın olarak kullanılıyor.
Batınla ilgili meselelerde, karaciğer, safra keseleri.
Evet. Batınla ilgili tüm rahatsızlıklarda batın içi tüm organları değerlendirmek için kullanıyoruz. Sadece batın içi değil, yüzeyel olarak da kullanabiliyoruz. Teknoloji geliştiği için. Bebeklerde bıngıldak dediğimiz fontanel açıklığını kullanarak beyin ve kafa içi bile değerlendirilebiliyor. Ultrasonu her yerde kullanabiliriz yani.
Kullanılmadığı hastalık yok. Nerede?
Yani yetişkinde kafa içini göstermez. Kemik ve gazın yoğun olduğu bölgelerde etkinliği azalır. Ama bunun dışında her yerde kullanılabilir.
Peki sahiden hiç mi zararı yok Cem Hocam? Yani istesek 1000 kere ultrason yaptırabilir miyiz?
Yaptırabiliriz.
Bilinen hiçbir zararı yok.
İlk çıktığı yıllarda yaygın kullanılmaya başlandıktan sonra spekülatif bazı şeyler söylenmiş de gebelerde uzun süre ve fazla kullanılırsa anne karnındaki fetüste zararı olabilir mi diye bir takım spekülatif sorular olmuş ama onun da olmadığı, yani şimdiye kadar bu konuda da herhangi bir problem rapor edilmediğini söyleyebilirim yani.
Peki rapor hemen alıyor muyuz? Ultrason işlemi yapıldı, bitti, geçmiş olsun, kapıdan çıktı hastamız.
Ultrasonda diğer tetkiklere göre daha hızlı rapor veriyoruz. Çünkü dinamik bir inceleme olduğu için
hasta kalkmadan hemen, bile bir şey söyleyemidir aslında
diyorsunuz. Hemen raporlamak radyolog açısından da iyi. Çünkü dinamik bir inceleme, resimlere bakarak sadece hatırlıyoruz. Bilgileri eksilmeden, eskimeden rapora geçirmek şahsen benim tercih ettiğim bir durum.
Kanaatler taze iken.
Evet, yani ilk yarım saat içinde raporu yazmak bizim de istediğimiz bir durum. Yani.
Peki ultrasonlarda bir hazırlık gerekiyor mu? Açlık, tokluk vesaire?
Ultrason istenen bölgeye göre gerekir. Tüm batın ultrasonlarında özellikle safra kesesi rahatsızlıklarını tespit edebilmek için açlık gerekir. 8 saatlik açlık gerekir. Mesaneyi, idrar yollarını değerlendirmek istediğimizde idrara sıkışık olmasını isteriz hastanın. Mesanenin dolu olmasını isteriz. Bunun dışında bir
hazırlığı yok. Bir de bu böbrek meselesi vardı, idrara sıkışık olma. O, ultrasonda mıydı?
Evet, ultrasonda işte mesanenin dolu olması, idrara sıkışık olmak, mesanenin ve mesane çevresindeki organların değerlendirilmesi için istediğimiz bir durum. Ultrasonun etkinliğini arttırması için bunu istiyoruz. İşte bayanlarda yumurtalık ve rahimin değerlendirilmesinde mesanenin dolu olması gerekiyor. Erkeklerde prostat için.
Niye Cem Hocam, anlamadım. Şimdi ben, mesane geniş olunca diğer organlar itiliyor mu, öyle meydana mı çıkıyor?
Sıvı ultrasonda ses dalgasını homojen bir şekilde geçirdiği için siyah görünüyor. Mesanenin dolmasıyla etraf organlar da kenarlara itildiği için komşuluğundaki hemen yanındaki işte kadınlarda yumurtalıklar ve rahim, erkekte prostat daha görünür hale geliyor.
Peki olmazsa olmaz mı? Mesane tamamen boş olsa prostat için ultrason yapılamaz mı?
Prostatı belki görebiliriz, bağırsakların içerdiği gaz ultrasona engel olabilir ama yine de az da olsa görebiliriz. Mesane doluyken bakmış kadar net bilgi alamayız.
Kaliteli sonuç olmaz diyorsunuz. Peki şimdi bir de Doppler ultrason var dedik Cem Hocam. O az önce söylediğiniz hareketli bir ultrason cihazıymış gibi değerlendiriyoruz. Bunun klinikte kullanımı ne?
Hareketi algılaması için, ses dalgalarının hareketi algılamasını sağlayan bir özelliği vardır Doppler'in. Hareket nerede olur? Kanda, damarda.
Akan damarda,
olur.
Evet.
Akan damarda olur. Doppler bize kan akımı hakkında bilgi verir fazladan. diğer normal ultrasonun, bizim BMOD dediğimiz ultrasonun üzerine organların kanlanması hakkında, damar içindeki kanın akışı hakkında bilgi verir. Burada kullanırız.
Peki hastalık nedir? Yani benim bildiğim işte bu beyni besleyen şah damarı denilen damarın akımını değerlendiriyorsunuz. Evet. Önce her kan damarını değerlendiriyor musunuz bu aletle?
Tabii ki. Yani mesela bacaklarda varis olup olmadığını anlarız. Hatta erkeklerde işte çocukla ilgili problem yaşayanlarda varikosel dediğimiz rahatsızlık var mı yok mu diye yine dopleri kullanarak anlarız. Testis çevresindeki damarlarda genişleme ve geri akım var mı yok mu doplerle anlayabiliyoruz. Atar damar hastalıklarını bacakta olsun kolda olsun bunları tıkanıklık ve daralma var mı bunları gösterebilir. Sizin dediğiniz gibi şah damarındaki rahatsızlıkları, plak dediğimiz yapıları, daralmaları ya da tıkanmaları doplerle tespit edebiliriz. Bir de dopleri kullandığımız, bu belki çok fazla bilinmiyordur, organlardaki kitlelerin kanlanmasıyla ilgili bize bilgi verir. Bu da kitlelerin iyi huylu, kötü huylu olup olmadığı, kist olup olmadığı hakkında değerli bilgiler verir. Bu biraz daha akademik kalıyordur belki dinleyicilerimize göre.
Ama böyle bir kullanım alanı da var.
Önemli bir kullanım alanıdır.
Peki Cem Hocam, şimdi tomografiye geçelim. Ultrason gibi çok rahat konuştuğumuz bir teknikten sonra tomografi gibi hiç rahat konuşmadığımız bir tetkike geçelim. Evet. Nedir hocam tomografi?
Tomografide de X ışınları kullanılır.
Tamam.
Direkt grafilerde kullandığımızdan kat kat fazla X ışınları kullanılır. Direkt grafide sadece kemiği ve yumuşak dokuları az miktarda değerlendirebiliyorken tomografide çok daha fazla görürüz. Fazla X ışını kullandığımız ve cihazlar da çok duyarlı olduğu için yumuşak dokular arasındaki farklılıkları da ayıracak şekilde görüntü elde ederiz.
Yani ve X ışını çok verince görüntü net mi çıkıyor? Böyle mi anlayalım olayı?
Daha fazla bilgi elde edebiliyoruz. Bir de işin içinde bilgisayar olduğu için yine dokudan geçen X ışınlarının miktarına ve zamanına bağlı olarak oluşturulan görüntüler bize vücut içindeki o bölgenin, ışının geçtiği bölgenin görüntüsünü veriyor.
Peki nerede kullanıyoruz hocam tomografi? En çok hangi hastalıklarda işimize yarıyor?
Tomografiyi de her türlü hastalıkta kullanabiliyoruz. Eskiden daha çok beyinde kullanılıyordu. Ama cihazlar geliştikten sonra bütün batın hastalıklarında kullanabiliyoruz. Kemik hastalıklarında kullanabiliyoruz. Artık anjiyo yapabildiği için, tomografiyle anjiyo yapılabildiği için kalp hastalıklarında bile kullanabiliyoruz.
Bu anjiyo BT gerçekten normal anjiyonun verdiği bilgileri veriyor mu?
Büyük oranda veriyor.
Öbürü çok zahmetli ve korkutan bir işlemdi hastalarımızı. Tomografi cihazına yattık, kalktık, kan damarlarımızın durumu çıkıyor, öyle mi meydana?
Evet, yani damarlar hakkında çok güzel bilgiler verebiliyor. Yapılan bölgeye göre kalp damarları hakkında da verebilir. Aort dediğimiz en büyük damardan başlayarak tüm vücuttaki işte bacaklardaki, kollardaki, boyundaki damarlar hakkında, hatta beyindeki damarlar hakkında da bilgi verebilir.
Peki kıyaslarsak Cem Hocam, bir akciğer filmi çekmekte bir akciğer tomografisi çektirmek, verdiği radyasyon zarar oluşturma ihtimali kaç kattır?
Doz olarak diyorsak çok yüksektir.
100 yani, kat var mıdır?
100 kat vardır.
Ama 100 kat riski arttırmıştır diyemeyiz diyorsunuz.
Yok, sadece doz yükselmiştir. Zaten dozu biz, yani radyasyonu değişik şekillerde istemeden de alıyoruz. İşte Japonya'daki nükleer santral kazasından sonra tabii ki Japonya'da çok daha fazlaydı ama atmosfer hareketleriyle dünyanın her tarafına radyasyon gitmiş olma ihtimali çok yüksektir.
Var. Peki Cem Hocam, bu tomografide normal grafiğe kıyasla dediğimiz gibi hani risk bir miktar artıyor ama ne kadardır, yani bir fikrimiz var mı buna ait? Bir insan 5 kere tomografi çektirirse, 10 kere çektirirse çok mu korkmalıdır? Ya da bir hamile bayan hiç kesinlikle çektirmemeli midir?
Hamilelerin kesinlikle çektirmemesi gerekir. Özellikle MR gibi radyasyon içermeyen tetkikler de kullanıma girdikten sonra hamilelikte çektirmek bebeğin tahliyesini düşündürecek kadar ciddi sonuçlara sebep olabilir.
Peki bir hanımefendi işte 7. haftadayken gebelikte bilmeden filmi çektirmiş, tomografiyi. Daha sonra direkt böyle bir gebeliğin sonlandırılması şart mıdır? Bir şey görüp beklenir mi?
Şimdi 7. hafta gibi erken bir dönem zaten ya hep ya hiç kanunun geçerli olduğu dönemdir.
Bebek sağsa sağlamdır.
Sağsa büyük ihtimalle sağlamdır. Zaten etki etmişse de düşer.
Peki diyelim 13. burada, haftada çekilmiş.
Burada şeyi tespit etmek gerekir. Hangi bölgeye çekildi ve o bölgede o bölgeye tomografi çekilirken bebeğin olduğu bölgede ne kadar radyasyon almış?
Peki onu biz tespit edebilir miyiz sonradan?
Bunun için Atom Enerji Kurumu'ndan yardım isteyebiliriz. Daha sonradan tespit edilebilir. Benzer tetkik yapılır. Bunun radyasyon miktarını ölçecek cihazlar konarak yapılır. Hı-hı. Atom Enerji Kurumu bu bölgede şu kadar radyasyon birikmiştir diyebilir ve bunu da bebek için hayati öneme haiz olup olmadığını bildirir. Ona göre tavır almak mümkün olur.
Ama her koşulda net konuşmak mümkün olmayacağı için gebeliği sonlandırmak mümkün olmayacak.
Tabii bir araştırmak gerekir bunu. Yani böyle bir cinayete sebep gerekçe olmamalı.
Yani. Olmaz diyorsunuz. Yani evet. Doğacak göreceğiz artık evet. Ne çıkarsa. Peki tamam, tomografiden çekineceğiz mümkün olduğu kadar. Peki Cem Hocam, tomografiden sonra MR'a geçelim. MR ya da işte Türkçe'de mesela BT, bilgisayar tomografi kolay da MR deyince anlamayan hastalığımız oluyor. Bu MR diye kısaltılan, niyeyse bizim İngilizcesiyle okuma alışkanlığı edindiğimiz MR, manyetik rezonans.
Evet.
Nedir, ne işe yarar?
Manyetik rezonansta radyo frekans dalgaları kullanılır. Radyo frekans dalgaları oluşturulur.
Bu bizim radyoda kullandığımız dalgalar mı aynı zamanda bunlar Cem Hocam? Yoksa isim benzerliği mi?
Ona benzer dalgalar. Manyetik bir alan oluşturulur
dev
önce.
Bir mıknatıs.
Dev bir mıknatıs içinde manyetik bir alan oluşturulur. O alan içinde içine alınır hasta. Radyo frekans dalgaları gönderilir ve hidrojen atomlarının, hastadaki hidrojen atomlarının bu dalgalar karşısındaki değişik enerji miktarları tespit edilerek görüntü oluşturulur.
Üstünlükleri nelerdir? Nerede kullanılır?
Yumuşak dokuyu çok daha iyi gösterir. Tomografiden de daha iyi gösterir. En büyük özelliği
yumuşak doku derken
radyasyon içermemesi. Kaslar, iç organlar, beyin, bu tür şeyler.
Tomografi daha üstün ve radyasyon içermiyor.
Evet. Yani kemik dışındaki dokuları diyeyim çok daha iyi gösterir. Kemiği de gösterir. Tomografi daha iyidir o şeyde, kemik konusunda. Yumuşak doku çözünürlüğünün çok yüksek olması ve zararlı olmaması, radyasyon gibi zarar verecek bir özelliği olmaması MR'ın üstünlüğüdür.
Bebeklerde, hamile bayanlarda rahatlıkla çekilebiliyor mu?
Çekilebilir. Ultrason kadar olmasa da rahatlıkla kullanılabilir. Doğmamış bebeklerin rahatsızlıklarına tanı koymak için bile kullanılabilir.
Kullanılabiliyor. Peki bir de sıkıntı herhalde şey, hareketsiz mi durmak gerekiyor MR'da?
MR'ın tomografiden dezavantajı nedir diye söyleyecek olursak uzun sürmesi.
Ne kadar uzun sürer Cem Hocam?
Çekilen tetkike bağlı. Mesela
beyin MR.
Beyin MR'ı 15 dakikada biter.
En uzun süreni?
Batın MR'ında bir saati bulabilir.
Of, çokmuş ya hocam.
Evet, çünkü batın MR'ında hem bölge geniş, küçük bölgelere ayırarak üst batını alt batını ayrı ayrı çekmek gerekebilir. Hem alınan sekans dediğimiz görüntü, farklı görüntü miktarı fazladır. Hem ilaç mutlaka vermek gerekebilir şeyde batında. Mutlaka demeyelim de
süreyi uzatır diyorsunuz.
Süreyi bunlar uzatır bunlar.
Peki hareketsiz durma dedik. Yani mutlaka öyle dümdüz yatmamız mı gerekiyor?
Evet. Hatta batın MR'ı gibi işte solukla veya işte akciğer MR'ı gibi diyeyim. Solukla hareketin olduğu bölgelerde ona özel teknikler geliştirmek gerekir. İşte ya soluğunu tutması gerekir hasta. Soluğunu tutamayan hastalar için de solunumla tetiklenen sekanslar kullanılır. Hmm. Yani solunumun işte verildiği dönemde.
Tomografide böyle bir şart var mıydı Cem Hocam?
Hareket... Tomografide çok kısa sürede tetkik bittiği için mesela akciğer filmi için, akciğer tomografisi için veya batın tomografisi için de hastanın soluğunu tutmasını isteyebiliriz. hastanın soluğunu tutması süresi içinde çekim başlar ve biter.
Oo, çok iyiymiş bu. Peki bizim en büyük derdimiz, ben özellikle oradan geldim. Çocuklarda böyle bir şey mümkün olmadığı için anestezi eşliğinde MR.
Evet, şimdi anestezi eşliğinde MR her yerde yapılamıyor. Çünkü MR manyetik alan istediği için, o manyetik alanı sağlayabilmek için de hiçbir metalin olmadığı bir ortam gerektiği için her türlü anestezi cihazını MR odasına sokamıyoruz. Böyle olunca da MR'ı etkilemeyecek cihazların kullanılacağı bir anestezi kiti bulundurmak gerekiyor. Bu her merkezde yok. O yüzden herkes yapamıyor ama çocukların hareket etmesini engellemek için uyutmak gerekiyor. Böyle merkezlere gitmek gerekir o durumda.
Peki hareket edilirse görüntü kalitesi mi bozuluyor?
Hiç görüntü elde etmemek bile mümkün.
Sıfır diyorsunuz.
Yani hareketin miktarına bağlı tabii. Bazı makineler daha az harekette bile görüntü vermeyebiliyor. Hareket olursa, görüntü olsa bile tana değeri çok
düşük oluyor. Kaç yaşında çocuk MR çektirebilir rahatlıkla, anestezi ihtiyacı olmaksızın? Laftan sözden anlayacak bir çocuk diyelim.
Yani bazı çocuklar var ki 10 yaşında bile olsa durmayacaksa anestezi gerekir. Bazen yetişkinler için de anestezi olmasa bile sakinleştirici kullanmak gerekir.
Kapalı MR, açık MR mı vardı Cem Hocam?
Evet. Yetişkinlerde kapalı yer korkusu olanlarda normal yaygın kapalı dediğimiz MR cihazlarına girme ihtimalleri olmadığı için, hareketsiz duramadıkları için açık MR denilen daha az kapalı olan cihazlar var. O cihazlara yönlendiriliyor. Bunun her tarafı kapalı bir tünel gibi değil, üstünde bir mıknatısı ve parçaları var cihazın. Yanlar açık olduğu için daha tolere edilebiliyor. O tür cihazlara yönlendiriyoruz.
Bir de şişman hastalarda mı kullanıyorsunuz bunu?
Hayır, şişman hastalarda her türlü makine yeterli olmayabiliyor.
Açıkta olsa çekilemeyebilir diyorsunuz.
Ağırlığı nedeniyle hastanın.
Ha, ağırlık mı? Sığmama ağırlık, değil aslında.
Sığmama da var ama ağırlığı da problem oluyor.
Mesela kaç kiloluk bir hastamız MR çektirebilir normal makinede en çok?
Bazı
130
cihazlar,
kilo çeker mi mesela?
Bazı cihazlar 130 kiloyu da alıyor. 150 kiloyu da alıyordur. Bazı yerlerde 120 kilonun üzerinde almak istemiyorlar.
Makineye riske atmıyorlar yani.
Gantry dediğimiz hastanın girdiği tünel gibi olan kısmı küçük makinelerde. Tabii ki yani iri hastalar zarar da görebileceği için.
Berbat bir hesap hocam. Makineye girdiniz, yattınız, sedye ilerliyor ve göbeğiniz takıldı. Makinenin içeri sığmıyor. Bir de girdiğinizi düşünün, çıkamamak var işin ucunda.
Evet, onun için şişman olmamak lazım.
Şişman olmamak lazım. Lazımsa da MR çektirmemek lazım o zaman. Bir de bu kalp pili meselesi var Cem Hocam.
Manyetik alan kalp pilini de etki eder. Manyetik kartı olan her şeyi etki eder.
Yani bu da görüntü kalitesini mi bozuyor yoksa o alete mi zarar veriyor?
Yok, alete zarar verir. Kalp pilini durdurabilir. Elektronik saatleri bozabilir, cep telefonlarını bozabilir o manyetik alan. Kredi kartlarındaki manyetik alanı bile bozabilir.
O kadar şiddetli bir alan yani.
Güçlü bir manyetik alandır.
Peki Cem Hocam, şimdi bunlar genel radyolojinin sık yaptığı işleri konuştuk. Bir de sizin özel olarak uğraşmayı sevdiğiniz bir mesele daha var. Girişimsel radyoloji.
Evet.
Ne demektir, ne işle uğraşır?
Girişimsel radyoloji yine tanı amaçlı, bazen tedavi amacıyla da kullanılabilen görüntüleme yöntemleri, ultrason olabilir, tomografi olabilir, MR olabilir. Bu tür görüntüleme yöntemlerini de kullanarak vücuttaki belli bir rahatsızlık olan bölgeye ulaşıp oradan örnek almak veya orayı tedavi etmek amacıyla kullanılır. Örneğin apse, batın içinde apse olduğunda o apseyi boşaltmak için kullanılabilir.
Şimdi ne oluyor hocam? Ultrason ya da tomografi bize rehberlik ediyor. Apsenin yerini, sağını, solunu buluyor. Siz de oradan hiza alarak iğneyi batırdınız karna.
Evet.
Sonra?
Eğer bir apse boşaltılacaksa veya işte böbrek idrarı atamayan bir böbreğin idrarı atması için bir kateter takılacaksa o bölgeye iğneyle ulaşıyoruz. Daha sonra o ulaştığımız iğne üzerinden bir yol temin edip problemin göbeğine bir kateter yerleştiriyoruz. Kateter dediğimiz bir tüp sonuçta.
Orada duruyor mu o kateter?
O kateter gerektiği kadar orada tutulması gerekiyor. Mesela apse ise apsenin tamamen boşalması sağlanıncaya kadar orada duruyor. Bazen birkaç gün duruyor, bazen aylarca duruyor. Mesela nefrostomi dediğimiz böbreğin idrarını atamadığı durumlarda idrarın böbrekten mesaneye geçişi temin edilene kadar kateter böbrekte durur.
Mecbur duracak.
Evet.
Bu tanısal amaçlı. Bir de arada bir biyopsi alıyorsunuz herhalde.
Tabii bir de yani bu tedavi amaçlı tanısal değil de bir de tanı amacıyla en çok da mesela tiroidde kullanılır. Karaciğerde de kullanılır. Böbrekte her yerde olabilir yine. Kitlenin yeri tespit edilir. İğne batırılır. O iğne ile o kitleden bazen hücre toplanır, bazen doku alınır. Kesici biyopsi yapacağımız zaman doku alınır ve patolojide bu dokunun ne tür bir hastalığa ait olduğu, kanser mi olduğu veya işte enfeksiyon mu olduğu ya da sadece basit bir nodül mü olup olmadığı konusunda bize bilgi verir.
%100 tanı koyduruyor mu peki bunlar Cem Hocam? Gözümüzde görmüş gibi olduk sanki.
Şimdi biyopsiler, iğne biyopsilerinde eğer bir hastalık var derse bu kesindir. Özellikle kanser için. Patolog evet burada kanser var dediyse kanser vardır. Yok dediyse %100 yok demek değildir.
Kanserli hücreyi tutturamayıp normal hücreyi almış mı olabiliriz?
Evet, evet yani örneklediğimiz kitlenin bizim örneklediğimiz bölgesinde kanser olmamış olabilir.
Bu fena. Peki bir riski var mı? Kanama falan oluyor mu? Bir organı delebiliyor muyuz, patlatabiliyor muyuz?
Yapılan biyopsiye göre değişir tabii. Büyük damarların yanındaki bir hastalıktan, kitleden biyopsi yapacaksak o damarlara zarar verme riski vardır. Bu hayati önem de taşıyabilir. Mesela prostat biyopsisi yapılacaksa bağırsaktan geçerek yapıldığı için enfeksiyon riski yüksektir. Her türlü müdahalenin aslında kalçadan yapılan bir enjeksiyonda olduğu
daha
gibi
riski, var,
riski vardır. Biyopsilerde bazılarında bu biraz daha fazladır. En az riski olan yine tiroid biyopsisidir yani.
Peki şimdi Cem Hocam kısaca özetlersek. Ultrasonografi ses dalgalarından faydalanarak çalışan bir alet olduğu için radyasyon riski yoktur. Her türlü tetkik içinde kullanılabilir.
Evet.
MR'da mekanizması farklı olmakla birlikte bu da radyasyon içermez. Hamilelikte, küçük çocuklukta vesaire rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle ultrason her yerde yapılabilir. Ön hazırlık gerektirmez. Öyle uzun uzadıya bir rapor yazılması da çok söz konusu değildir aslında. Kısa vakitte çözüm üretir. Tomografi özellikle kemik dokularda, cerrahi acil problemlerde daha ön planda dedik. MR için anestezi gerekebilir. Hastanın kapalı bir alanda hareketsiz durması. Bazen bu süre uzun da olabilir, durması gerekebilir. Bu yüzden sıkıntılar yaşanabilir. Ancak tomografi yüksek dozda radyasyon içerdiği için bu manada daha sıkıntılı bir tetkiktir dedik. Radyoloji her zaman tanı koymaz. Bazen yapacağı müdahalelerle tedaviye de yardımcı olabilir dedik.
Evet.
Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Cem Hocam?
Tomografi sadece kemik rahatsızlıklarında veya işte acil patolojilerde kullanılan bir şey değil. Her türlü rahatsızlıkta kullanılabilir.
Ama?
Belki radyasyon içerdiği için çok fazla kullanmak istemiyor olabiliriz ama yani rahatlıkla kullanılabilir. Mesela akciğer hastalıklarında da MR'da üstün olarak görülebilir.
Öyle mi?
Evet. Yani hava içeren organlarda da iyi sonuçlar verir tomografi.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cem Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz bu haftaki konuğumuz yardımcı doçent doktor Cem Cahit Barışık'tı. Kendisiyle radyolojinin genel konuları üzerine konuştuk. Kendisini tekrar misafir etmek isteriz en kısa zamanda. Verdikleri kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sizlere de sağlıklı günler diliyoruz.